Ayrım 18.
Sadrazamlığı topu topu 3,5 ay kadar sürebilmiştir ancak Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa'nın. Sıra ayağınlara gelmiştir. Ama ne var ki tam o günlerde Napolyon, Rus çarı Alexander ile İstanbul Boğazı'nın geleceği üzerine pazarlıkların da yapıldığı bir anlaşma imzalayınca Osmanlılar da çaresiz yeniden İngilizlerle anlaşarak Rusya'ya savaş açılmasına karar vermişlerdir. Bu nedenle de Profesör Berkes'in deyimiyle 2. Mahmud'un ta senedi ittifakın kendisine onaylatıldığı gün aklına koyduğu ayanlar sorunun çözümü kendiliğinden ertelenmiştir doğal olarak. Ancak savaşta zaman zaman onların yardımlarına da gereksinim duymuş olduğu halde Ruslarla anlaşma imzalar imzalamaz Profesör Karal'ın anlatımıyla otoritesini imparatorluğun her tarafından geçirebilmek için bu ayanlara karşı esaslı bir girişmiştir hemen. Kiminin pusuya düşürülüp öldürülmesi, kiminin tutuklanıp başka yerlere sürülmesi, kiminin mukatası iptal edilerek dirliğinin, çiftliğinin elinden alınması, kiminin İstanbul'da oturmaya zorunlu kılınması ve benzerleri gibi çeşitli yöntemlerin uygulandığı bu savaş kuşkusuz yıllarca sürmüştür. Hatta kimi yerlerde ayaklanmalara, kimi yerlerde iç savaşlara bile neden olmuştur. Örneğin Tepedelenli Ali Paşa yenilip öldürüldüğü halde bu ayaklanma daha sonra Yunanistan Bağımsızlık Savaşı haline dönüp büyük sorunlar çıkarmıştır imparatorluğun başına. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa üzerine gönderilen birlikleri yenince Şam ve Suriye'yi de ele geçirmiş ve ta Anadolu'nun içlerine kadar ilerlemeyi başarmıştır. Anadolu'nun içlerinde de küçük küçük birçok ayaklanmalar patlak vermiştir ardı ardına. Ama yıllar sonra da olsa otorite sağlanmıştır sonuçta. Ve sıra Yeniçeri Ocağı'na gelmiştir artık. 25 Mayıs 1826 günü Sadrazam Rumeli Kazaskeri İstanbul Müftüsü, Sadaret Kethudası, Defterdar, Darphane Nazırı, Tophane Nazırı ve ülkenin öteki ileri gelen uleması Şeyhülislam'ın evinde toplanarak, o güne dek Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa'nın halledilmesi, Rusya Savaşı ve ayanların temizlenmesi dolayısıyla kendilerine muhtaç oldukları için sürekli erteledikleri Yeniçeri Ocağı sorununu görüşmüşlerdir. Dönemin ünlü ulemasından Esat Efendi de Yeniçeri Ocağı'nın nasıl bir Bektaşi tekkesi haline dönüşerek din düşmanı, Müslümanlık düşmanı bir konuma girdiği konusunda iddianameyi yazmıştır hemen Üssü Zafer adı altında. Esat Efendi'ye göre herhangi bir tarihi ilişki olmadığı halde Bektaşiler, Ocaklıları, Osmanoğulları askeri bizimle pirdaştır diyerek kandırıp Yeniçeri Ocağı'nı ele geçirmişlerdir. Ocak bu yüzden bugünkü duruma düşmüştür. Bektaşiler Yeniçeri taifesine dayanarak saf ve bilinçsiz halkı yavaş yavaş İslamlıktan çıkarmaktadır. Dindar kişilerin öteki tarikatlara Nakşibendi, Kadiri ve benzerleri adadığı tekke ve zaviyelerin adlarını Yeniçerilere zorla Bektaşi adlarına çevirterek zapt etmişlerdir. Halk arasında dinsizliği yaymakta, tekke ve zaviyelerde alemler düzenleyerek içki içmekte, namaz kılmamakta, Ramazanlarda oruç yemekte, sünnet ehlinin inançlarıyla açıkça alay etmektedirler. Yeniçeriler Bektaşilerle birleşerek hem devlete hem dine karşı çeşitli ihanet işlerine girişmektedirler. Dolayısıyla Hristiyanlardan da daha tehlikeli bu mülhit, dinsiz fitne ocakları mutlaka tezelden ortadan kaldırılmalı, temizlenmelidir. Gerçekten de ulemanın padişahın buyruğuyla 25 Mayıs 1826'da Şeyhülislam'ın evinde yaptığı toplantıdan sonra hemen hazırlıklara girişilmiş ve 20 gün gibi kısa bir süre içinde Yeniçerilerin dedikodular üretilip tuzaklar kurularak kışkırtılıp saf saf 15 Haziran 1826'da kazanların et meydanına çıkarmaları sağlanmıştır. Kazanın et meydanına çıkartıldığı haberi gelir gelmez de Sultan 2. Mahmud ulemayı hemen Topkapı Sarayı'nda toplayarak "Bire, bu Yeniçerilerin hareketi padişahlarına karşı bir isyan değil midir? Öyleyse şeriatımız bu asilerin cezalandırılması için ne yol gösterir?" diye sormuş ve ulemadan el cevap "Bu habislerin katli vaciptir." fetvasını alınca da derhal Bektaşi tekkeleriyle Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılması için ferman yayınlayıp sancağı şerifin çıkarılmasını buyurmuştur. Ve ne acıdır ki ulema tarihçilerinin bile belirttikleri gibi nicedir, arada bir keçeye pala çalmak ve bir testiye birkaç kurşun atmaktan öte doğru dürüst bir askerlik eğitimi falan görmeyen, neredeyse tamamı süfli işlerle uğraşan, asker demeye bin tanık ister, ayak takımı esnaf olmuş bu zavallılar topluluğu, sancağı şerifin altına bağırış çağırış toplanmış, üzerlerine gelen silahsız halka karşı dahi saldırmayı akıl edememiştir. Et meydanının ortasına toplanıp kendilerini savunmaya çalışmışlardır ancak. Saray ise top ateşine tutmuştur onları. Böyle bir şeyi hiç beklemedikleri için top mermileri başlarına düşmeye başlayınca can havliyle çil yavrusu gibi kaçışmışlardır dört bir yana. Bu kez de üzerlerine yalın kılıç, atlı bostancılar salınmıştır. Çetin Altan'ın sık sık vurguladığı gibi Sultan II. Mahmut, dünya tarihinde bir benzeri daha olmayan buluşla şöyle veya böyle 229 taburdan oluşan 140 bin kişilik kendi öz ordusunu kılıçtan geçirtmiştir. Sabah gazetesi 6 Haziran 1998 ve ulema tarihçileri Vakayı Hayriye, hayırlı vaka diye adlandırmışlardır bu olayı. Sanki Sunnilerce bayram olarak kutsanmıştır o gün. Batılılaşma adına ıslahat diyerek devlet memurlarının, askerlerin, saray hizmetçilerinin, harem ağalarının biraz Fransız, biraz Mısırlı, garip kılıklara girmesini ve sarığı atıp fes giymesini, devlet dairelerine resminin asılmasını, artık Müslümanların da resmi yemeklerde şarap içmesini zorunlu kılan fermanlar yayımlamış olmasına karşın gene de uzun uzun alkışa tutmuşlardır Sultan II. Mahmud'u bu yüzden. Bu olayın hemen ardından da İstanbul'daki bütün Sunni tarikat şeyhleri saraya çağrılarak bir toplantı düzenlenmiş ve Bektaşilik tarikatı yasak edilmiştir hemen. Sonra da Üsküdar, Eyüp ve Rumeli Hisarı gibi yerlerdeki Bektaşi tekkelerinin sünnet ehli tarikatlara verilmesine, son 60 yıl içinde Anadolu ve Rumeli'de yapılan bütün Bektaşi tekkelerinin yıktırılmasına, bütün Bektaşi yayınları ile şeriatça caiz olmadığı için bütün Bektaşi vakıflarına el konulmasına, mal varlıklarının öteki Sunni tarikatlara verilmesine, İstanbul'daki bazı Bektaşi zaviyelerinin de Asakiri, Mansure-i Muhammediye kışlası yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Bu karar üzerine de Bektaşilerin kodamanları derhal idam edilmiş, geri kalanları da Anadolu'nun çeşitli yerlerine sürülmüşlerdir yakalandıkça. Ordinarius Profesör Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi C5, S150, Profesör Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, S159. Osmanlı'da aydın kavramı ve ulema, ilmiye sınıfı, toplumsal kalkınma ve Osmanlı aydını. Profesör Berkes'in verdiği bilgiye göre, 1832'de Peşte'de fakir bir Musevi ailesinin çocuğu olarak doğmuş ve 1857'de yaşamını kazanmak ve Türkçesini geliştirmek amacıyla elinde Avusturya Macaristan ileri gelenlerinden alınmış birkaç mektup, İstanbul'a gelip 6 yıl paşa konaklarına yabancı dil dersleri vermiş, daha sonra da görevli olarak derviş kılığında Orta Asya'yı dolaşmış, Abdülhamit'in ajanlarından, Osmanlı aydınları arasında Reşit Efendi diye de tanınan Macar Türkolog Arminius Vanberry, 1867-1870 yılları arasında Londra'da Namık Kemal, Ziya Paşa ve Ali Suavi ile bir kahvede sık sık buluştuklarını belirterek, kahvede bu efendilerle ülkelerinin toplumsal, siyasal, dinsel sorunlarını saatlerce tartışırdım. Gündüzleri konuşmaların havası ılımlı, hatta uykulu gibi olurdu. Fakat akşam üzeri rakı şişeleri heyecanlarını kabartınca hava canlanırdı. Sayın efendilerin gözleri parlar, bir zamanlar o kadar güçlü olan ve gene aynı güçte dirileceğine inandıkları Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durum karşısında duydukları acının ve hasretin tonu yükselirdi. Savaşçı cetlerinin başarılarına karşı besledikleri hayranlık ve adlarını andıkları İslam dini kahramanlarına karşı duydukları saygı hemen ortaya çıkardı diye anlatmaktadır Osmanlı aydınlarının toplumsal sorunlara yaklaşımlarını böyle alaylı bir dille 1893 yılında Doç Runchchow çıkmış bir yazısında. Osmanlı aydınlarının toplumsal sorunlara bakışlarında aradan 300 yıl gibi bir süre geçmiş olmasına karşın pek de öyle önemli bir değişim olmamıştır görüldüğü gibi. 19. yüzyılın sonlarında da sorunlarla karşılaşınca hemen geçmişe özlem duymaktadırlar gene ve çözümü devleti yeniden eski görkemli günlerine kavuşturabilmekte aramaktadırlar. Dolayısıyla bütün bu sorunların zamanla ordunun savaş gücünün yitirilmesinden kaynaklandığı konusunda da hiçbir Osmanlı aydınının kuşkusu yoktur yani. Aralarındaki fark ordunun eski savaş gücüne yeniden kavuşturulabilmesi konusunda savundukları çözüm önerilerindedir bilindiği gibi. Örneğin kimileri çözümün İKTA sisteminde bir takım değişikliklerin yapılmasında ve Yeniçeri Ocağı'nın batılı yeni savaş tekniklerine göre yeniden düzenlenmesinde olduğunu savunurken kimi aydınlar ulemada sorunun devşirme Hristiyan çocuklarından ve ordu içinde İslami geleneklere bağlılığın gevşemesinden kaynaklandığını öne sürmektedirler ısrarla. Sorunların toplumsal ve ekonomik yapıdan kaynaklanıyor olabileceği olasılığı ise görüldüğü gibi hiçbir Osmanlı aydınının aklından geçmemiştir. İKTA sisteminde yapılan veya yapılması önerilen değişikliklerde kesinlikle üretimle, üretim ilişkisiyle filan değil, dirlik sahiplerince savaş halinde sağlanan sekbanlardaki nitel düşüşle ilgilidir sadece. Bir Osmanlı sultanına ilk ekonomi dersini de galiba Doktor Sigmund Spitzer vermiştir ta 1850'lerde. Doktor Sigmund Spitzer tıp fakültesini yeni bitirmiş genç bir hekimken Viyana'da açılan bir sınavı kazanarak askeri tıbbiyede anatomi dersleri vermek üzere İstanbul'a gelmiştir 1839'da. Ağır bir hastalığa yakalanan Sultan Abdülmecid'i iyileştirdiği için de 1845'te saray hekimliğine atanmıştır. Ailesine yazdığı mektuplarda anlattığına göre de ola ki 1857'lerde bir gün odasına gelen Sultan Abdülmecid duvardaki bir resmi göstererek ne olduğunu sormuştur kendisine. Liverpool-Manchester demiryolunda çalışan trenlerin resmi olduğunu öğrendikten sonra da kendi ülkesinde de böyle demir yolları ve trenler görmek istediğini açıklayıp ama çok para lazım. Hazinede de bu yok. Avrupa'da olduğu gibi bunlar için ayrı şirketler kurmak gerek deyince de Doktor Spitzer böyle bir şirketin kurulabilmesi için özel sermaye, hükümete güven ve özel mülkiyet güvencesi gerektiğini söyleyerek bir Osmanlı sultanına hükümet güvencesi, sermaye birikimi ve özel mülkiyet üzerine ilk liberal ekonomi dersini veren Avrupalı kişi olmuştur gördüğümüz kadarıyla. Ne var ki Sultan Abdülmecid gene de imparatorluğun eski görkemli günlerine dönebilmesi için toplumsal yapıyı değiştirecek nitelikte ülkedeki üretim ve mülkiyet ilişkileriyle ilgili bir takım ekonomik reform girişimlerinde bulunmak yerine 18 Şubat 1856 günü Babıali'de toplanan aralarında Avrupa'nın büyük devletlerinin elçileriyle birlikte Rum ve Ermeni patrikleri hamam başının da bulunduğu birkaç bin kişilik bir kalabalık önünde tarihe ıslahat fermanı diye geçen bir Hattu Hümayun okutarak 1839 Tanzimat Fermanı ile başlatılan doğrultuda bazı yönetsel değişiklikler yapma yolunu yeğlemiştir bilindiği gibi. Yani Osmanlı aydınının ülke sorunlarına bakış açısında ulemanın vakai hayriye diye niteleyerek büyük bir coşkuyla alkışladığı Yeniçeri Ocağı'nın toptan ortadan kaldırılmasından sonra herhangi bir değişiklik olduğunu söyleyebilmekte pek olanaklı değildir galiba. Çünkü 1838'de İngilizlerle imzalanan ticaret anlaşmasından bir yıl sonra 1839'da okunan Tanzimat Fermanı Gülhane Hattı ile ülke sorunlarının çözümü bütünüyle batılı ülkelere bırakılmıştır artık. Ve Osmanlı İmparatorluğu tarihinde ilk kez 1854 yılında Kırım Savaşı dolayısıyla bir yabancı devletten İngiltere'den karşılığında Mısır'dan elde edilecek vergi gelirlerini bırakarak 2,5 milyon Osmanlı altını borç almıştır. Ancak bu borcun alınmasının üzerinden henüz bir yıl bile geçmiş geçmemişken para çarçur ediliverince savaşın giderlerini karşılayabilmek için bir kez daha borçlanılmış ve 1855'te Suriye ile İzmir gümrük gelirlerine karşılık 5,65 milyon Osmanlı altını dış borç daha alınmıştır. 1875'lere gelindiğinde ise 21 yıl gibi oldukça kısa bir süre içinde alınan dış borçların her yıl ödenmesi gereken yıllık faizlerinin toplamı bile 14 milyon Osmanlı altını bulmuştur artık. Oysa imparatorluğun bütün yıllık geliri 17-18 milyon Osmanlı altını dolaylarındadır. Profesör Refii Şükrü Suvla, Tanzimat Devrinde İstikrazlar, Tanzimat İstanbul 1940 S270-217. Böylece Osmanlı aydınının da ekonomi bilimiyle ilgilenmesine zaten gerek kalmamıştır sanki. Gerçekten de aynı günlerde Osmanlı tarihinde ilk kez uygulanan bir ekonomi politikasından dolayı saraya karşı örgütlü bir muhalefet hareketine girişmiş genç Osmanlıların bile düzeni değiştirmeyi amaçladıklarını söyleyebilmek kesinlikle olanaksızdır. Nitekim Namık Kemaller, Ziya Paşalar, Şinasiler bile Batılıların kendileri için kullandıkları Jön Türkler deyimini dahi galiba biraz da ilericilik, devrimcilik anlamı içermesinden kuşkulandıklarından hiç benimsememişler ve sürekli kendilerinden genç Osmanlılar diye söz edilmesini yeğlemişlerdir bilindiği gibi. Profesör Berkes de bu aydınlar için 1867-70 yılları Avrupa'da ulusal özgürlük ve liberal rejim davalarının en kızıştığı günler olduğu halde yeni Osmanlılar, Jön Türkler, devrimci ve ulusçu olmadıkları gibi batıdaki anlamda anayasacı liberaller bile değillerdi diye yazmaktadır. Zaten Avrupa'ya kaçmaları da Osmanlı devlet düzenini ve toplumsal yapıyı değiştirmek için bir devrimci örgütlenmeyi orada gerçekleştirmek amacıyla filan değil, kesinlikle biraz cahil Abdülaziz'in hışmından korktuklarından, daha çok da o sıralar Paris'te bulunan kendisini Mısır valini atamadıkları için saraya küskün Mustafa Fazıl Paşa'nın ısrarlı çağrısı yüzünden olmuştur. Nitekim Londra'da bulundukları süre içinde başlarda değindiğimiz gibi Karl Marx'la yıllarca aynı sokakta oturmuş oldukları halde herhangi bir devrimci örgütle ilişki kurmak şöyle dursun, tam karşıtı sanki inadına daha da tutucu davranıp çıkardıkları gazetelerle Osmanlı Sultanı'na düzenin sürdürülebilmesi için sürekli akıl vermeye çalışmışlardır. Görüldüğü gibi ilk genç Osmanlılar da bütün tarihi boyunca kendini kendiliğinden devletle özdeşleştirmiş tipik Osmanlı aydını davranışıyla saraya muhalefet yaparken bile düzeni değiştirmeyi zinhar aklından geçirmeden tehlikede gördükleri devlet geleneğine sahip çıkmak için çırpınmışlardır sadece. Sarayı uyarmak için muhalefet yapmışlardır. Çünkü Tanzimat ve ıslahat fermanları ile sultanın yetkilerinin de neredeyse tamamını devralmış olan hükümetlerin sorumsuzca verdikleri ödünler yüzünden Avrupa devletleri artık ülkenin iç işlerine de el atmaya başlayınca sorunların çözülmesi şöyle dursun, imparatorluğun Osmanlı Birliği de Hristiyan uyruğun kışkırtılıp ayaklandırılmasıyla kolayca dağıtılmıştır. Bu nedenle genç Osmanlılar bu bürokratik diktatörlüğü denetleyerek bir ölçüde de olsa kırıp kötü gidişe belki son verir umuduyla meşruti sisteme can havliyle sarılmışlardır bilindiği gibi. Nitekim 2. Abdülhamit önceden yapılmış anlaşma gereğince 1876'da tahta çıkar çıkmaz kanuni esasıyı kabul edip ilk Osmanlı Meclisi Mebusan'ı toplayınca da genç Osmanlılar muhalefeti kendiliğinden sönmüştür doğal olarak. Abdülhamit'in 19 Nisan 1877'de patlayan savaşta Rus ordusunun kısa bir süre sonra Yeşilköy önlerine kadar gelmiş olmasını bahane edip 19 Mart 1877'de açtığı meclisi daha yılı dolmamışken 13 Şubat 1878'de kapatarak ülkede tekrar katı bir mutlakiyet rejimi kurması üzerine yeniden canlanan İkinci genç Osmanlılar muhalefeti de gene ilginçtir, hiçbir zaman bir düzen değişikliğini, bir devrimi falan düşünmemiştir kesinlikle. Abdülhamit'in her geçen gün biraz daha dayanılmaz hal alan bu acımasız diktatörlüğüne karşı ilk olarak Mektebi Tıbbiye öğrencilerinin 1889'larda İttihad-ı Osmani adıyla kurdukları, daha sonraki yıllarda İttihat ve Terakki adını alan bu muhalefet hareketine katılanları Batılılar toptan Jön Türkler olarak adlandırmışlardır bilindiği gibi. 1895'te İstanbul'da patlak veren Ermeni olayları üzerine gizli İttihat ve Terakki'de adını açıklayarak duvarlara bir takım beyannameler asınca Abdülhamid'in hafiyeleri derhal harekete geçmiş ve örgütün ileri gelenlerinden bazılarını tutuklayarak Trablusgarp'a, Şam'a, Manastır'a sürmüşlerdir. Yakalanmayanlardan birçok kişi de Fransa'ya, İngiltere'ye, İsviçre'ye, Mısır'a kaçmıştır. Selim Nüshet gerçeğin saptamalarına göre bu kişiler Paris'te, Londra'da, Cenevre'de, Kahire'de tam 95 adet gazete çıkarmışlardır o günlerde. Aralarında Arap, Arnavut, Çerkez ve benzerleri gibi Türk olmayanların, hatta Müslüman bile olmayanların da bulunmasına karşın İttihat ve Terakki Örgütü'nün üyesi, ileri geleni bu kişilerin tamamını Jön Türkler diye adlandırmışlardır Batılılar. Gerçi aynı örgütün üyesiymiş gibi gözükseler de ilginçtir. Bu kişilerin aralarında bir görüş birliğinin varlığından veya belirli bir siyasal program üzerinde anlaşmış olduklarından söz edebilmek de kesinlikle olanaksızdır ancak. Örneğin bu yeni Jön Türk muhalefetinin önde gelen adları olan Ahmet Rıza Bey'in, Mizancı Murat Bey'in ve Prens Sabahattin'in savundukları fikirler arasında kanuni esasının yürürlüğe sokularak Meclis-i Mebusan'ın yeniden açılmasını istemesinin dışında hiçbir ortak yan yoktur. Diyelim, İttihat ve Terakki'nin Paris Şubesi'nin de kurucusu olan Ahmet Rıza Bey'e göre imparatorluğun içinde bulunduğu sorunlar tarımın ilkelliğinden kaynaklanmaktadır. Daha öğrencilik yıllarında vardığı bu kanıyla da Paris'e gitmiş tarım okumuştur. Okulu bitirip İstanbul'a döndükten sonra da Tarım Bakanlığı'nda çalışmıştır bir süre. Ne ki bakanlığın durumunu yakından görünce bu kez de tarımın kalkındırılmasının ancak köylülerin eğitimiyle gerçekleştirilebileceğini düşünüp Eğitim Bakanlığı'na geçmiş, bir süre de orada çalışmıştır. 1889'da da Fransız devriminin 100. yılı dolayısıyla Paris'te açılan sergiye görevli olarak gitmiş ancak sergiden sonra görevinden istifa ederek dönmemiştir. Paris'te kaldığı bu süre içinde de bir yandan ünlü Fransız pozitivistlerinden Pierre Lafitte derslerini izlerken bir yandan da İttihat ve Terakki'nin Paris şubesinin kurulmasını gerçekleştirmiş ve ilk başkanı olmuştur. 1895'te de 2. Jön Türk Hareketi'nin ilk yayın organı Meşveret'i çıkarmıştır. Pozitivistlerle ilişkisinden dolayı arkadaşlarının arasında bile adı dinsize çıkmış olduğu için de gerek bu gazetedeki yazılarında gerekse Abdülhamit'e gönderdiği muhturalarında pozitivizmden kesinlikle söz etmemiş ve imparatorluğun geri kalmışlığın tarımın ilkelliğinden kaynaklandığını vurgulayıp Abdülhamit'e meşrutiyetin hem kötü bir şey olmadığını hem de kendisine karşı bir şey olmadığını anlatmaya çalışarak İlkokuldan üniversiteye uzanan yeni bir eğitim politikası uygulanmasını önermiştir sürekli. Mizancı Murat Bey ise Dağıstanlıdır, Kafkasya'da doğmuştur. Lise öğrenimini Stavropol'da tamamladıktan sonra Moskova'ya üniversiteye gönderilirken kaçmış, 1873'te İstanbul'a gelmiştir. Fransızca ve Rusça bildiğinden dış işlerine çevirmen olarak alınmıştır hemen. 1886'da da İstanbul'da Mizan adında bir gazete çıkarmaya başlamış ve tarihten itibaren Mizancı Murat olarak ünlenmiştir.